Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknozehir'e hoş geldiniz. Kayıp gündem adlı videomuzu yapıyoruz.
Öteki gündem.
Evet.
Öyle programlar var ya.
Şimdi bizim herkesin malum olduğu üzere normal podcast'imizi yapamadık.
Evet.
Cuma günü.
Kazaya kurban gitti.
Evet. Geç saatte olduğu için bir daha da çekemedik.
Aslında yaptık. Kaydolmamış.
Yani kaydolmamış. Yani
sıfır boyutta
biz bir de buçuk saat konuştuk. Yani
bir buçuk saat konuştuk. O gün bir de şansımıza internet kesikti.
Evet.
Biraz geç başlamıştık. İkinci turu yapamadık o yüzden.
Aslında onlar, izleyiciler bilmiyorlar. Bizim başımıza bu daha önce çeşitli şekillerde geldi. Senin başına hiç gelmedi.
Bana hiç gelmedi, evet.
Daha önce bizim şeyler falan dendikken, mikrofonlar. Mesela mikrofon konuşurken pil bitiyordu. Biz farkında değiliz, konuşmuşuz. Yani bir dinliyorsun, birinin sesi var falan. Çok kez yeniden başladık biz ama işte geç saatte kalınca yeniden yapamıyorsun. Şeyleri çözdük tabii işte. Ne oldu? Cihazlar değişti, güzelleşti. Piller daha iyi alındı falan
filan. Ne kadar oldu yaklaşık? 6 ayı falan geçti. Ben hiç böyle bir şeye denk gelmemiştim.
Maalesef işte oluyor. Yani onun da şeyi yok. Bilmiyorsun niye karta yazamadığını. Bakalım bu haftaki gündemde bir yedekleme sistemi deneyeceğiz tabii. Çünkü bir kere oldu. Hani bu bir kere oldu. Bir daha olabilir. Bilemiyorsun ne zaman olacağını. Bir çözüme bakacağız. Şimdi bugün Levent abi yok. Çünkü o şu an Samsung Forum'da. Antalya'da onların bir etkinliği var. Yani bölgesel bir etkinlik. Ben onun Dubai'de olanına katılmıştım. Şimdi burada yapıyorlar.
Sadece Türkiye değil yani.
Yok,
çevredeki ülkelerden falan da.
Yani. Samsung'un her şeyi orada. Yani televizyon diye düşünme. Televizyon, bulaşık makinesi. Onların bir de öyle bir tarafı var çünkü.
Tabii.
Orayı takip ediyor. Bugünden de gelir anlatır gördüğü şeyleri. O şeyi falan demiş. Samsung'un da VR'ı falan var.
Doğru.
Bir fotoğrafını atmış hatta bana. O öyle. O yüzden ikimiz dedik ki yani pazartesi günü çok gecikmeden gündemi yapalım video olarak.
Çünkü yani üzerine bir sürü maddeler aldık, notlar aldık falan.
Tabii yazık günler.
Boşa gitmesi de içimizi burktu. Zaten izleyicilerden de bol miktarda tepki geldi.
Evet. Ya olabiliyor. Yapacak bir şey olmuyor bazen de işte. Ama
tabii.
Biz hani öğlen saatinde çekseydik tekrar çekerdik de olmadı
evet.
İşte. Gece yarısında. Ha bir de sorusu çok geliyor. Ya canlı yapsaydınız böyle olmazdı.
Doğru
ama...
Ama internet yoktu.
İnternet yok işte. Yani her taraftan o gün felaketti. Hala da yok bu arada internet.
Doğru.
4 megabit veriyorlar bize. 50 megabit parası ödüyoruz.
Uydunette iyi gidiyorduk ama bu aralar bir sorun yaşamaya
evet,
başladı.
Ya bende yine sorun yok. Levent abinin evinde de sorun yok.
Bu burada, çevrede değil
bu
mi?
Bu çevrede bir sorun var ve ne olduğunu söylenmiyor. İşte şu anda ben bekliyorum gözüm saatte. Bugün gelecekler inşallah.
Gelip bakacaklar diye.
Evet. Ve şey de yok maalesef. Bir alternatif de yok. Hani elimizde şey falan alternatif değil. Yani 3G'den falan yapamıyorsun. Zaten ona hani sağlam kota mota da lazım. Bir de biz onu da yaptık teknokonsey zamanında. O teknokonseylerin tamamı 3G üzerindendi ve birerler bilir ne kadar kötü olduğunu.
Kesintiler
çok
falan
kesinti oluyordu. Ve diğer alternatif süper online şu anda burada yok. Hani mahallede var bizde yok. O yüzden uydunete kalmış durumdayız. Şey de alternatif değil onu da söyleyeyim. TTNet'in dandik ADSL'si kesinlikle alternatif değil. Çünkü 1 megabit bile upload sunmuyor. 800 kilobit.
Doğru. Yani canlı yayın için en azından olmaz.
Canlı yayın hiçbir şeyini yapamazsın. Bazıları da şeye razı. Ya diyor siz çamurdan olun ama yapın. Ama o da bizim işimize saygımız abi. O olmaz yani öyle bir şey yapamayız. Şimdi gelelim duruma şöyle gündeme. 9-14 Şubat arasında konuşuyoruz. Konuştuk daha doğrusu biz de.
Bir daha
konuşuyoruz. Bir daha konuşuyoruz. Geçen haftanın önemli olayları bizim için Cuma'yı da sayarsak internet kesintisiydi. Ama bir Minecraft videosu yaptık. Çok ilginç. Yani
orada da ilginçlikler yaşadık aslında.
Evet. Bir Minecraft bir tank videosu. Minecraft videosu teliften ötürü gitti. Başlangıcında biz bir şey kullandık. South Park videosu ama o şey kullanılmak zorundaydı. Hani onu
anlatıyor
çünkü.
Evet.
Orada da şey bilemiyorsun. YouTube'un da arka planı çok kötü olduğu için sana şeyi söylemiyor. Ya bak bunu yayınlayacağız.
Yasaklayacağım falan demiyor.
Öyle bir şey demiyor. Yayınladık. Ne oldu? Sonra yeniden yüklendi falan. Ama
onu zaten biraz
izlendi.
Tahmin ediyorduk. Şey yaptık.
Riske girdik.
Monetize etmeden hani para kazanmadan yayına aldık onu.
Evet. O genelde
çoğunu çözüyor. Evet. Burada çözmedi.
Mesela biz oyunların da hiçbirini monetize edemiyoruz. Çünkü mutlaka oyundan bir sorun çıkıyor. Oyun incelemeleri yani
YouTube'da yayıncılık yapanlar bilirler.
Tabii.
Bu şey işleri özellikle para kazanan bir partner hale geldiysen YouTube'da
çok sıkı oluyor.
Çok ciddi başına bela oluyor.
Tank incelemesi yaptık. O zaten o sürpriz oydu bana sorarsan. Hı-hı. Çünkü biliyorsun bizim incelemelerde bilmem ne incelemesi formatı yazar. Öyle arandığı, hı-hı, için Google'dan aratılır gelir, bulur insanlar.
Doğru.
De, şimdi Kinex'ten tank yapıyoruz'u aratacak bir kimse yok tabii ama ona rağmen.
Ama çok güzel bir şey.
Çok güzel olmuş.
Yani Levent Alpsoylu'yu tebrik ediyorum.
Acayip
yani,
bir iş yapmış.
Çok başarılı olmuş. Ben hani beğenerek izledim. Hatta çevremde de gördüklerimi izleyin dedim. Bakın böyle hayal şeyler yapılabiliyor. Hani
en iyi izlenen hobi bölümlerinden biri oldu.
Zaten İnşallah çok da zaman harcamış. 8 ayımı harcadım diyor. Hani, hı-hı, ürünlerin gelmesi gitmesi tabii, vesaireyle tabii falan. Ciddi kafada yorulmuş belli. Çünkü onlar hazır bir kit değil. Yani yok, senin düşünüp yapman gerekiyor. Bir de üstüne hobi araç gereçlerini entegre etmiş falan. O bambaşka bir,
evet,
iş olmuş.
O ikisi çok güzel oldu. İki güzel bölüm oldu. Şey de bak, Minecraft'ta sohbet bölümüydü. Ama o da TeknoSeyir'in en çok izlenen, hı-hı, videolarına şimdiden
girdi. Bir yandan anlamında, gündemi de yakalıyor.
Kitle o yüzden tutma anlamında söylüyorum. Hani oradaki view'dan bahsetmiyorum. Bakalım arttırmak istiyoruz biz de sohbet bölümlerini buna benzer. Yapacağız bir şeyler. Hı-hı. Şimdi geleyim gündeme. Mesajlaşma uygulamalarında simge kullanımının dahi artık dikkat edilmesi gerektiğine, evet, dair bir haber yayınladık.
Şimdi geçen verdik hafta New York'ta polis 17 yaşındaki bir genci tutuklamış.
Evet.
Sebebi de işte Facebook hesabından bir şeyler yazıp yanına da işte polis simgesi ve işte silah simgesi yan yana gelince sanki kafasında silah dayanmış polis oluyor gibi bir görüntü var. Polis bunu ciddiye almış ve tehdit olarak algılayıp, hı-hı, genci almış gözaltına.
Bunun bir versiyonunu biz daha önce İngiltere'den Amerika'ya giden birisinin, hı-hı, üzerinden, evet, yapmıştık. Adam gitmeden önce orayı yakmaya geliyor ama şey anlamında, hani mecazi anlamda söylemiş.
Havaalanında
almışlar sen nereyi yakıyorsun diye.
Daha havada attığı ve tweetin yankısı tabii, hemen yerde gelmiş.
Yol postaladılar ya.
Geri gönderdi. Yani, evet.
Dolayısıyla siz artık hani emoji ya bile kullanabilirsiniz.
Bununla bağlantılı olarak, gerçi bu arkadaşın mesela polis hani direkt gidip yani, almamış. Tabii. Geçmişinde de bazı suçlar var. Yani tabii, hani tabii, şüpheli bir şahıs. Bir de böyle işte kafasında silah dayamış polis falan yapınca sırf hani kıl oldukları için bile almış
ya
olabilirler.
Ya yani, internette ettiğin lafa kadar
dikkat edeceksin. Zaten bunun üzerine şöyle tartışmalar oldu. Hani emojiler, bu, hmm, işte simgeler ifade özgürlüğüne girer mi? Amerika'da biliyorsun hani onlar anayasayla koruluyor, evet, evet, falan. Bizde de öyle. Girer mi girmez mi? İşte bazıları onu şey yapıyor. İfade özgürlüğüne girer bunlara. Bunlar da yazının bir parçası falan, hmm, filan. Böyle de bir tartışmaya da yol açtı. Ama dikkat etmek lazım. Hani sosyal ağlarda paylaşılan her şey, ileride bir haber daha gelecek bununla bağlantılı olarak. Hesap sahibini bağlıyor.
Bağlıyor.
Ya da resim işte falan deyip geçmemek, evet, gerekiyor yani.
Bir şekilde takip altındayız hani. Onu da gösteriyor. Tabii. Yani şöyle, sen takip altında olma, birisi seni ihbar eder bu adam böyle şeyler paylaşıyor diye.
Tabii.
Yani. Şöyle yine devam edelim. Facebook'ta önemli bir sorun var. Hani çok fazla dile getirilmiyor ama bir kişi öldü. Ne, hı, olacak? Hani ondan o hesap ne olacak? Benim hani etrafımda ölen arkadaşlarım oldu. Giriyorsun sitesine, sayfasına, bir sürü spam gelmiş. Hı. Hani öldükten sonra tabii ki
veya sistem bazen ele geçiriliyor. O da olabilir. Sanki onun adıyla paylaşılıyormuş gibi bir şeyler oluyor.
Tabii. Temizleyecek bir adam da olmayınca, hı, kalıyor. Şimdi işte Facebook bir uygulama başlatıyor. Sen söyleyeceksin hani öldükten sonra bu adam benim hesabımı kontrol etsin.
Ne deniyor ona? İnternet sosyal ağ varisi mi? Öyle bir şey olacak,
varis,
değil mi?
Varis, evet. Doğru söylüyorsun.
Yani ağın senden sonra kime kalacak veya kimlerin kontrolüne geçecek? Onlar da isterlerse kapatabilirler. Veya hani belki de senin anını yaşatmak için devam edebilirler.
Evet,
bu aslında hani istenen bir şeydi. Sadece Facebook özelinde değil, genel internet e-mail hesaplarında falan da biz gene geçmiş gündemlerde konuşmuştuk. Amerika'da falan dava açılıyor. Hani babasının hesabını almak istiyor kendi üzerine. Orada belki yazışmalar var hani işle ilgili. Çünkü bazen şirket hesabı oluyor. Ev hesabı karışıyor birbirine. Adam kendi hesabından şirketle ilgili bir şeyler yazışmış oluyor falan. Ama orada da işte başka şeyler devreye giriyor. Hani gizlilik mi yoksa yani şey mi, öldükten sonra bunlar kime kalır falan gibi böyle etik tartışmalarla beraber gidiyor bu konu.
Yalnız bak, ben şimdi hani gündemde biliyorsun korkunç bir cinayet var.
Evet.
Orada ben hemen Facebook'tan bir arama yaptım ilk günü. O kişiyi buldum, kendi hesabını. Ertesi gün bir daha aradığımda liste sonsuza kadar gidiyordu. Herkes, hı-hı, bir sayfa açmış. Hı. Ve yani böyle şeylerde bir de böyle bir yan etki var. Ölen kişi biraz da ünlendiği zaman birileri hemen onu bile fırsata çevirmeye,
doğru,
çalışıyorlar.
Doğru söylüyorsun.
Kitle toplama aracı olarak kullanıyorlar. Hı. Çünkü herkes girip ya işte bir şey yazmak için.
Bazıları iyi niyetli de yapıyor.
Bazıları iyi niyetli zaten. Bazısı ama yani anlıyorsun hani, hı, bu adamlar yine üç kağıt peşindeler.
Doğru.
O şeyleri toplayıp kaçacaklar, bir şekilde değerlendirecekler. Dikkatli olmakta fayda var. Bir de önemli bir Facebook açığı.
Evet, önemli, bayağı önemli.
Bulundu ve düzeltildi. Yani inanılmaz bir şey. Basitçe ben senin hesabına hiç hacklemek falan bilmem ne yapmadan sadece bir kod açığından faydalanarak senin fotoğraflarını silebiliyorum.
Ya bu Facebook'un bir API'si var. Bu tür böyle uygulamalar. Bizim TeknoSeyir'in sosyal ağı da kullanıyor. Sadece işte sen bir şey paylaştığın zaman, yazdığın zaman oraya gönderebiliyorsun ya, seçebiliyorsun. Bu arayüzü kullanarak sen Facebook üzerindeki resimlerini falan da silebiliyorsun. Çünkü sonuçta bir sürü uygulama var senin resimlerini yöneten, mesajlarını yöneten, akışını yöneten. Facebook bunu bunun için yapmış. Ama bunları yaparken sen bir erişim, access token denilen erişim anahtarı kullanıyorsun normalde. Kendi anahtarını kullanarak ben seninkini silebiliyormuşum. Böyle saçma bir açık varmış.
Neyse.
Neyse ki kapatılmış.
Kaç paraydı? 12.500 dolar.
12.500 dolar ödül vermişler. Arkadaş iyi niyetli çıkmış. Evet, Facebook'a niyetli bildirmiş çıkmış. Bunu.
Ama 12.500 ne abi?
Ya daha fazla olabilirmiş.
25.000 olsa hak edermiş yani.
Evet. Facebook'tan bu kadar gönlünden kopmuş diyelim.
Evet. Samsung'la ilgili bir şey geçen haftanın gündemini çok meşgul etti.
Bayağı meşgul etti.
O da şu... Diyorlar ki yani böyle biraz da bu olay çok abartıldı her zaman olduğu gibi. Yani Samsung televizyonunuzun önünde hiçbir şey konuşmayın. Hepsini kaydedip yolluyor bir yerlere.
Evet.
Ya, tamam o da var ama tam olarak böyle değil aslında bakarsan. Olay şu, bunlar biliyorsun ses tanıma fonksiyonlarıyla geliyorlar bugün artık. Ve senin onu biraz terbiye etmen gerekiyor.
Tabii.
Seni anlıyor, ediyor ve bir artık seni daha rahat tanır hale geliyor. Öğreniyor. Bizim şeylere benziyor. Telefonlardaki sözlükler gibi. Ama tabii bu sözle çalıştığı için seni duyması lazım. Maalesef hani orada sen bu özelliği açtıysan o senin söylediğin her şeyi kaydediyor ya. Bir yerlere gönderme hakkı da var Samsung'un.
Ya orada aslında benim anladığım kadarıyla o ilk çıkış noktası Samsung'un bir kullanıcı sözleşmesinden çıktı.
Doğru.
Yani çok açık yazılmamış orada. Evet. Aslında kastettiği benim anladığım Samsung'un şey, sen normalde hani bunu aktive edip söylüyorsun.
Evet.
Sonra onları değerlendirmek için bir yere gönderiyor. Mesela Siri falan da böyle çalışıyor. Çünkü senin bilgisayarın üzerindeki veriler veya televizyonun üzerindeki veri tabanı diyeyim, bunun için yeterli değil. O bir yere gönderiliyor, karşılaştırılıp hemen sana geri cevap dönüyor. Bunlarda sen bu arada özel bir şey konuşuyorsun. Sen mesela televizyona bir konut veriyorsun. Eşin de olsa da telefonla konuşuyor yanında. Bunlar karşı tarafa gidebilir diyor. Üçüncü taraf yazılımlara gidebilir diyor. Bunu sözleşme yazmış. Ama normalde burada insanlar şunu anladılar. Sürekli bizim oturma odamızda bizi dinliyor ve bunlar hep karşıya gönderiliyor gibi
yok,
algıladılar.
Yok öyle değil ama
yani aslında konu bu
bak,
değil.
Emin olmadığım tek bir şey var bu konuda. Şimdi televizyonun komuta hazır olması için odayı dinliyor olması lazım.
İşte onu şöyle çözüyorlar. Şimdi mesela komutu şimdi o hem bak güç tüketimine neden olur hem band genişliğini yer bitirir. Sürekli veri göndermesi bu pek mantıklı değil. Onun için belli komutlar var. Mesela Google'a hey Google diyorsun. İşte evet. Siri'ye Siri diyorsun. Xbox'a da galiba öyle bir komut var aktive olması doğru. için. Onlar öyle küçük bir şeyi dinliyorlar. Senin sürekli konuşmanı dinliyor ama o küçük kısmı eşleştirdiği anda asıl dinleme fonksiyonu vallahi devreye giriyor.
Bu kadar basit şeyi şu kadar tartışıyorsak Samsung bir şeyleri yanlış ifade ediyor demektir.
Orası kesin. Bir yanlış ifade etme
çıkıp
var burada.
Bunun ne olduğunu anlatmaları
bak,
lazım.
Buradan daha önemli bir şeye geçebiliriz. Bunlar ileride zaten oldu şimdiye kadar biz gündemlerde konuştuk. Hacklemeye falan açık sistemler. Güvenliğini iyi sağlayamazsan insanlar gerçekten senin oturma odanı dinler. Hatta kamerasını açar seni izler. Bunlar olmuştu hatırlarsan. Benzer gündemlerde ben konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Samsung şey diyor mesela o özellik diyor kapatılabiliyor. Yani çok şey sen rahatsız oluyorsan sesle tanıma sistemini kapatabilirsin. Ben olsam kapatırım.
Zaten düzgün çalışmıyorlar. Özellikle aynen Türkiye'de öyle. Söylediğin şeyler falan anlaşılmıyor. Ama ileride sonuçta Star Trek'te falan bizim hep gördüğümüz şey değil miydi? Bilgisayara söylüyorsun anlıyor yapıyor falan değil mi? İşte bu güvenlik açığı da getiriyor. Biz o zamanlar hiç düşünmedik bunu. Hani her konuştuğumuzda dinleyecek bilgisayar olan diye hiç aklımıza getirmedik ama şimdi yavaş yavaş insanlar
tabii,
uyanıyor
buna. Star Trek'teki bilgisayarı Samsung üretmiyor tabii.
Yani canım orada ama şimdi bu yüzünü de göstermiyorlar. Ya Spock'la şeyin arasındaki konuşmaları ispiyonluyorsa Kaptan Kirk'e.
Ya değil mi? Ya olsun bu şeyde de vardı. Bu Samsung'un değil aslında. Bu daha önce biz bunu aynısını LG için yaptık. LG'de de birisi tespit etti orada. Böyle korkunç bir kullanıcı sözleşmesi vardı. Sizle ilgili her türlü...
Ya o sözleşmeler toplarızı. Biliyorsun zaten korkunç oluyor. Hatta, ki firmalar kendini garanti altına almak istiyor. Çünkü binlerce davaya maruz kalabiliyorlar.
Ve maalesef hiçbirimizin neye onayladığımız hakkında en ufak fikri
yok.
Evet. Bas geç hani şey. Next geçiyorsun.
Ya firmaların biraz işte iyi niyetinden de insan şüpheleniyor. Çünkü bak bağlantılı haber.
Evet.
Samsung pop-up reklam çıkarıyor. Senin akıllı TV artık çünkü önüne gelenler. Bazılarında yavaştan şey de görmeye başladık. Android işletim sistemini de görmeye başladık. Normal senin offline verine yani indirilmiş verinde sen film izliyorsun.
Aynen.
Araya reklam çıkıyor.
Ya. Yani ne olmuş ortaya çıkınca Samsung demiş ki kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Orada çıkmaması gerekiyordu. Yani öyle
ya
bir
o sistem, ülkede öyle bir sistem aktive yok. Edilmemiş yani daha. Yani,
hayır böyle bir sistem yok demiyor.
Demiyorlar.
O ülkede evet. Yok ama çıkmış yanlışlık olmuş diyor. Demek ki buna hazırlanıyorlar. Hani bu
ama
çok
bu
net.
Yani pek olacak bir şey değil. Buna çok olacak. Büyük etki alır. Çünkü sonuçta sen televizyona para verip almışsın. Onun işi senin sana veriyi göstermek. Hani online bir hizmet alsan, ücretsiz alsan veya az bir ücretle alsan hani derim ki araya reklam gelebilir ama sen bir ara şeysin ya. Arayüzsün yani benim kullandığım şey. Arayı nasıl girip de reklam çıkartabilirsin? Bu çok büyük tepki alır herkesten.
Bu şeye gider hani çekersin fişini şeyden, internetten televizyonu offline kullanırsın. O zaman onların o çok önem verdiği smart özelliklere çalışmazlar.
Zaten ama iyi de yani sonuçta ben de smart alıyorum ya arkadaş. Abi, para
ben
veriyorsun ona
inanmıyorum. Ben kimsenin smart için televizyon aldığına
ya, tabii çok işlevsel olmuyorlar
hepsi
sonuçta.
Hepsi elimden
ama
geçti. Bütün hepsi elimden geçti bir şekilde. Bir tane daha şimdi olmuş dediğim çıkmadı.
Doğru.
Şeyi gördüm en son benim test ettiklerimden. Bir tane Philips'te Android'i gördüm nihayet. Hı-hı. Şimdi Android var hakikaten. Hatta oyun oynadık. Sen de vardı biliyorsun.
Doğru evet.
Yani normal tablet oyununu oynatabiliyordu. 4 çekirdekli işlemcisi vardı. O biraz tamam bir şeylere insan biraz hoşuna gidiyor ama yine de hani oturur şeyden klavyeyle zaten hani varsayma şey kumandadan tık tık tık basa basa.
Yok, o zaten şeyler hikaye yani sosyal ağlar bilmem neler falan. Belki onlar bir tek hani Skype görüşmesi olabilir. Böyle annen falan ha, oturur televizyon karşısında konuşur seninle falan. Belki o olabilir. Ama yazılı bir şey çok zor televizyonda.
Öyle.
Onun için biliyorsun klavyeler falan filan da yavaştan çıkmaya başladı.
Android meselesi yayınırsa televizyona da ROM atmak gibi şeyler çıkacak, türeyecek.
İşte orada da güvenlik açıkları televizyona da antivirüs falan diyeceğiz.
Ya ben direkt
konu uzayıp gidecek yani.
ROM atıp silerim. Yani direkt televizyon çalışsın. Bir başka hack haberi Suriye. Önemli Türk bilimlerinin e-posta adreslerini kırmış. Hatta bazı şeyler bile yayınlandı bu hafta. Geçen hafta.
Ben göremedim. Neler yayınlandı biliyor musun?
Yani mesela şeyi falan koymuşlar. Hani bir ara bizimkiler uçak durdurmuştu ya Suriye'ye giden. İçinde silah taşıyordu.
Rusya'nın uçağı yani, durdurmuştu.
Onun içindeki fotoğraflar falan sızdı internete. Valla kötü bir şey tabii ki de. Senin sonuçta birileri delmiş ağını. Mis gibi maillerini almış.
Yani işte sadece maille sınırlı kaldılarsa burada hani haberde öyle söyleniyor. Hani mailde ne kadar kritik bilgiler veriliyordur? Onu bilemiyorum. Sonuçta
olsun abi maili bile saklayacaksın sonuçta
tabii ki,
o senin.
Tabii ki. Ama işte çağımızın şeyi bu artık. Ne denir?
Yani o
sorunu bu. Savaşları bu.
Savaşlar içinde biz de varız aktif olarak.
Tabii ki olmaz olur mu?
ARM'dan haber var. Cortex A72 mimarisini duyurdu. Vallahi vaatler çok büyük hamdi.
Çok büyük evet.
16 nanometreye geçiliyor. 2016 yılında piyasada olacak. A72 3.5 kat daha hızlı olacağız biz.
A15'e diyor. Göre.
Evet ve hani şey hedef de %75 daha az güçlük ederek yapacağız bunu diyor. Yanında da boş gelmiyor şey de var.
64 bit mimariyle olacak tabii artık.
Mali T880 de var. Onun da böyle %80 %40 enerji tasarrufu ve 1.8 kat performans diyor 760'a göre. Ya şeye doğru gidiyoruz hem de bunlar o kadar hızlanıyorlar ki artık bir ihtimal hani ince laptoplar belki bunlarla üretilirse şaşırmamak lazım.
Masaüstü performansına yaklaşıyorlar artık.
Çünkü şeye bakıyorsun, ince laptop bakıyorsun, ucuz, içinden ne çıkıyor? Atomdan hallice bir şey çıkıyor, Celeron çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Onlar zaten zayıf. Onunla ARM başa çıkabilir bir şekilde. Hani tablet irisi laptoplar yapılabilir.
Sırf ya şimdi bunlar zaten normalde günümüzdeki tabletlerle yani gündelik işlerini rahat rahat hallediyorsun. Tabii. Oyun da oynuyorsun üstüne. Hani oyun zorlayıcı bir şeydir sonuçta. İnternet gezme falan filan sorunu kalmadı artık neredeyse tabletle. Bunu birazcık işte pilini büyütüp klavye takıp bilmem ne ki var zaten hani biliyorsun. Ama onları hep biz şimdi Intel temelli böyle x86 mimarilerden görüyoruz. Orada gerçi şöyle bir şey var. Yazılımların da biraz ona uyum sağlaması lazım. Hani işletim sistemine
bilmem ne. Ona bakarsak şey tutmadı işte. Windows RT'yi tutmadı.
Evet.
Hani, ama işte
ama bak mesela ileride gelen bir haber daha var. Apple'ın falan da mesela ileride küçük hani hafif ürünlerini bunlara geçirebileceği söylentileri dolaşıyor. Buna tepkiler geliyor. Onu konuşuruz daha.
Intel işlemcili sisteme göre bunlarla yapabileceğin şeyler yine bir çerçeve içinde kalıyor. Senin dediğin gibi yazılım boyutu var da bunların yapabildiği iş de bizim o kadar günlük hayatımızın çoğunluğuna tekabül ediyor ki.
Tabii.
Niye olmasın?
Bir de verimliler. Çok daha verimliler. Zaten o yüzden bu mimari şu anda aldı başını gitti. Yalnız şöyle bir şey var. A72'den falan bahsediyoruz ama daha A57'yi arada göremedik.
Nerede? Evet, ancak hani konuşuluyor yani. Evet doğru söylüyorsun.
Yani A15'i hani gördüğümüz oldu bazı ürünlerde falan. Bir sürü de farklı mimariler var. Doğru düzgün daha gelmedi bunlar.
Doğru. Zaten 2016'nın meselesi ya bu da. Yani 2015'te
tanıtılmış, bol bol göreceğiz. Evet. 16 nanometre de iyi ama bir
evet. yandan. Ali Baba da Meizu'ya ortak olmuş. 590 milyon dolara
Çin pazarında. Ali Baba'nın burada aslında hedefi şey diyorlar. Onların bir Yunos diye bir işletim sistemleri var.
Çakması diye şey yapıyorlar.
Evet, Google buna bir tepki gösteriyor. Çünkü hani Android'i aldınız, değiştirdiniz ve bir de uyumluluk sağlamıyorsunuz, sunmuyorsunuz diyor diğer Android paketleriyle falan. Herhalde öyle bir lisanslama şeyi var sanırım Google'ın. Tepki gösteriyor ve hani diğer üreticileri de boykota çağırıyor.
Ama bunlar da diyor ki biz öyle bir şey yapmadık. Hani bizim kendi öz sistemimiz.
Aynen öyle söylüyorlar. Bir yandan da Meizu ile anlaşıp Çin pazarına en azından belki Yunos işletim sistemiyle. Hı hı. Gerçi Meizu'nun da biliyorsun kendi Flymeos diye bir işletim sistemi var. O da Android temelli.
Adamların anladığım kadarıyla başka beklentileri var şu anda. Hani orada reklam pastasından falan da pay almak istiyorlar.
Ya Ali Baba çok büyük. Hı hı. Yatırım yapacak yerler arıyor artık. Biraz evet. Hani Çin'deki telefon pazarı da büyümeye çok müsait. Zaten Apple falan da girmeye çalışıyor biliyorsun. Orası böyle deli gibi genişleyen bir pazar. Dünyanın diğer hani Avrupa'ydı, Amerika'ydı diğer büyük pazarlar artık dolmuş durumda. Hani hala satılıyor. Telefon deli gibi bir çılgınlık şeklinde gidiyor ama Çin boş düşünsene. Evet. Deli gibi. Hem üretimi orada hem şeyler orada. Evet. Tüketiciler de orada. Bakalım.
Şeyden de haber var. Sızma haberler bunlar ama herhalde doğrudur artık. HTC One M9. Evet.
Ya çıkmasına az kaldı zaten. Tanıtılacak galiba bu ayın sonlarında mı? Mart ayında mı?
1080p diyorlar. 5 inç IPS. Eğer böyleyse bence doğru karar. 1080p'nin üstüne çıkmaya hiç gerek yok.
Bak burada Cortex 57 mimarisini görüyoruz artık. Söyledim, evet. 1.5 GHz 4 çekirdekli.
Valla tip olarak da çok fazla bir farklılık göremedim ben o şeye tasarımda.
Pardon. 1.5 4 olan A53'müş Cortex. Hı-hı. Bir de 2.0 gene 4 çekirdekli Cortex 57
eşlik ediyor ona.
Eşlik ediyor evet. 3 GB bellek. Bak yavaştan 2'nin üstünü artık görmeye başladık. Ya, amiral gemisi modellerde.
Tamam ama şey var hani sonuçta ne oldu? Asus 4 GB yapacağım ben RAM'i dedi. Ortalığı yıktı. Şimdi bunlar hala 3'lerde takılıyorlar aslında.
Ama bakarsın. Asus da sonra bütün modeller 4 olmayacak. İkilisi de çıkacak falan dedi.
Hı, olsun 4'ü çıkaracaklar sonuçta.
Bunlar tabii şeyle gelecek. Android artık Lollipop'la gelecek 5.0'la.
Tabii Adreno 430'la vesaireyle gelecekler. Valla bakalım.
Bakalım evet elimizde de ulaşır. Ama senin dediğin çok doğru. 1080p'nin üstüne çıkmanın şu an için ekranda bir anlamı yok. Hele telefon gibi küçük bir ekranda.
Bir sürü bela
grafik kartını işte. Yormaktan başka evet. Bir işe yaramıyor.
Pil tüketimini işte G3'te gördük yükseltiyor vesaire.
Aynen öyle. Ha 4K çekim yeteneği olsun bak kamerada ona bir şey demem. Hani o da acayip bir şey değil benim gözümde ama.
Bu telefonun evet tek belki hani HTC için iyi haber ultrapiksel olayından ana kamera için vazgeçilmiş.
Kötü değil mi? Onlarda öyle bir şey vardı.
Kötü bir şey
vardı.
Değildi ama sonuçta rakam anlatamıyorsun. 64 bit bile niye isteniyor? Çünkü 32'den büyük bitti.
Aynen yani öyle.
Niye olduğunu anlatmana bile gerek yok. 4 ile olmuyor işte. Onun sonuçta vazgeçmişler. İyi olmuş.
20.7 megapiksel evet. Olacakmış.
Raspberry Pi 2. Evet. Onunla ilgili daha çıkar çıkmaz enteresan bir haber geldi.
Utangaçmış. Kameraların karşısına çıkamıyormuş.
Flash'la çekersen kapanıyormuş.
Ya güçlü flash'la çektiğin zaman üzerindeki işlemci gerilimini düzenleyen yonga bir şey algılayıp gücü kesiyormuş.
Evet.
Dolayısıyla kapanıp açılıyormuş.
Saçmalıyormuş ya evet.
Lazer pointer'la da oluyormuş aynı şey.
Ha, ama şunu söyleyelim. Bunlar zaten böyle çalışsın diye yapılmıyor. Sen alıp devreyi tasarlayacaksın. Bir kabın içine koymak zorundasın. Yoksa başına her türlü iş gelir.
Tabii canım zaten açıkta çalışan, ortalıkta çalışan ürün yani su da dökersin üstüne. Her dokunsan şey yanar da. Ha bu flash falan çaktığı zaman ama arıza çıkarmıyor. Sadece kapanıyor sistem. Yeniden açılıyor. Yani belki düzeltirler. Belki de hakikaten hiç ellemezler. Bunda çok az kişiyi etkileyecek bir sorun. Ama ilginç bir sorun. Yani resim çektiğin zaman flashla veya işte bir lazer pointerla tuttuğun zaman kapanması garip bir şey.
Öyle. Windows 10 için Office ön izleme sürümü yayınlanmış. Hı hı.
Geçtiğimiz Ocak ayında mı ne? 21 Ocak'ta galiba Microsoft bir büyük böyle tanıtımlar yapmıştı. Orada söylemişlerdi. Windows 10 için Office mi demişlerdi. Bir de Normal bildiğimiz ofis 2016 mı ne olacaktı?
Abi çorba oldu. Bir de ofis 365 var. Şimdi ben 360... kime ne tavsiye edeceğimi şaşırıyorum.
Ben de onu diyecektim. Şu anda ne olduğunu ben de tam anlayamıyorum. Ama şeyi biliyorum. Bu Windows 10 için ofis dedikleri telefonda da çalışacak. Bilgisayarda da çalışacak.
Özelliği şu. Touch yani dokunmatik tabanlı. Hmm. Hani sen şimdi Windows'u kurdun tabletine diyelim. Tamam. Şey ofisi şimdiki ofisi kurdun. Nasıl yapacaksın? O adam onu tıklansın fareyle diye yapmış. Bir sürü menüler bilmem neler zor olur. O yüzden illaki özel sürüm gerekiyor. Hmm. Bu da işte bizim kullandığımız klasik ofise en yakın ama dokunmatik panel kullanımı düşünerek tasarlanmış ofis ama bir yandan da klasik ofis devam ediyor. Hmm. Ha, ben kendim Office 365 kullanıyorum. Orada klasik bildiğim şeyler, ofis yazılımları.
Ya orada geliyor, şimdi benim anladığım şu, Office 365 bir üyelik servisi, tamam mı? Servisi. Bunları senin kullanımına açıyor. Çünkü bu haberde de diyor ki mobil alanında biliyorsun onları bedava tabii yaptı Microsoft. Bedava bazı şeyler var, bedava olacak. Bazı özellikleri kullanmak
365
için
365 istiyor.
Aynen.
İşte karma karışık oldu abi. Bunu yap düzeltmeleri lazım.
Hayata geçtiği zaman herhalde biz de kullanarak göreceğiz diyeyim.
Şimdi yine oradan devam edelim. Windows 10'un Technical Preview versiyonu yüklenebilir hale geldi.
Hatta bazı Lumyalara ama.
Linkler var, bakarlar. Bazı Lumyalara geldi. O Lumyalar da şey değil, hani öyle çok...
Giriş seviyesi mi artık, orta seviye mi?
Üst seviyeler değil, bunlar giriş seviyesi. Hani 830 falan da var, 730 bunlar çok giriş sayılmaz ama sonuç itibariyle işte Levent abinin 15-20'sine gelmedi, 13-20'ye gelmedi. O yüzden onu
onlara da gelecek ama sanırım.
Tabii, tabii eninde sonunda. Bir de esas önemli olan herkesin beklediği 512 MB'lar ne olacak sorusu vardı. Şimdi bir hani desteklenecek dendi ilk başta. Sonra bir yan çizildi. Onlar donanımları yetersiz dendi. Tabii acayip tepki aldı doğal olarak. Şimdi diyorlar ki...
Ama 512 bellek de yetersiz hakikaten. Yani.
Ya ilk günden söyledik biz. Yani ilk defa 512 MB telefonu incelediğimizde Levent abi söyledi. Bu başımıza dert olacak. Hani hatta şey ben hatırlıyorum. Hani güncel bundan sonraki Windows sürümlerinde de çalışacağının bir garantisi yok.
Bazı oyunlar zaten çalışmıyor baştan.
Evet. Ama şimdi hadi oyun neyse de işletim sistemin değişiyor ve sen faydalanamıyorsun. O daha kötü. Windows 10'un bazı özellikleri de kısılacakmış 512 MB'larda. Ne olduklarını bilmiyoruz ama sonuçta artık şu belli oldu ki aynı Windows 10'u kullanamayacak 512 MB telefon sahipleri.
Olsun, en azından bir güncelleme gelecek.
Yani o da iyi tarafından bak.
İyi tarafından bakmak lazım, evet.
Microsoft ve Samsung arasında bir anlaşmazlık vardı Android lisansı ile ilgili. Çünkü biliyorsun Microsoft neredeyse Lumia'dan kazandığından daha fazlasını Android lisanslarından kazanıyor. Aynen, böyle öyle. Ters, acayip bir durum var. Samsung'la diyordu kardeşim sen Nokia'yı aldın. Artık telefon üreticisi oldun. Bana rakipsin.
Bir anti tekel durumu var burada.
Bu da o anlaşmaları çöpe atar. Microsoft'ta yok öyle bir şey. Yine ödeyeceksin deyince.
Dava açmışlardı birbirlerine. Evet. Evet. Daha doğrusu Microsoft Samsung'a açmıştı.
Ama anlaşmayla sonuçlanmış. Herhalde Samsung o işten pek karlı çıkamayacağını mı anladı, ne yaptı bilmiyorum.
Ya da Microsoft daha bir güzel bir şey mi sundu? Belki de bir fırsat mı sundu?
Daha az acıtan bir fatura çıkarmış olabilir.
Çünkü ne olduğunu söylemiyorlar şu anda. Açıklamıyorlar. Hani anlaştık ama davayı da geri çekeceğiz ama ne olduğu belli değil. Belki Windows Phone Windows 10'lu artık değil mi? Fonu kalmadı. Windows 10'lu bir işletim sistemli telefon mu acaba?
Telefon üret, oyalayıp duruyorsun demiş olabilir.
Yani o da evet, bir yılan hikayesine dönmüş durum var. Samsung hep kandırdı mı diyelim artık, oyaladı mı diyelim.
Bir yandan da Samsung Android'den çok memnun. Windows 10'un pazar payı Samsung'un şeyinde bile gözükmezdi orada herhalde yıl sonu raporlarında. Tabii. O yüzden bence normal. Hani ona da çünkü bir sürü para harcaması lazım. Hani o tanıtılması var, bilmem ne.
Tabii canım, yazılımcı çalıştıracaksın falan bir yandan.
Microsoft ama bir yandan da Lumia satışlarından memnun. Satışları artıyormuş. Gerçi zarar varmış gibi gözüküyor ama o ondan değil. O Nokia ile ilgili.
O tabii Nokia'yı satın alındığında, çünkü Nokia bunlara her yıl ya da çeyrek bir para ödüyor. Lisans ücreti ödüyormuş. O artık tabii devreden çıkmış oluyor. Kar değil de zarar da olmuyor ama hani sıfırlanıyor gelir. O yüzden sanki gelirlerde bir düşüş varmış gibi görünüyor ama satış adet bazında ürün satışına baktığın zaman memnunlar. Bir önceki yıla göre 1.2 milyon değil mi? Daha fazla. Değil, bir önceki çeyreğe göre hatta.
Evet, çeyreğe göre. Vallahi 810 güncellemesi de gelecek şey. Yani 810'lu bir model de gelecek Qualcomm. Bakalım. Bence onunla birlikte bir hareketlilik olur. Çünkü şey kesin. Sen de herhalde aynı fikirdesin. Windows 10 çıktığı saniyede ben yükleyeceğim. Yani benim Windows 10'dan hiçbir tereddütüm yok.
Aynen. Zaten ön izleme sürümüne falan da baktık. Bir yandan kullanıyorum da ben arada sırada.
Şimdi ona geçmişken bir de Windows telefonunda onu istemek de belki bir çekici hale gelir. Çünkü bu sefer birbirlerini adam gibi entegre edecekler bunları. Doğru.
Teoride bakalım, teoride. Göreceğiz yani.
Şey yapıyor işte, ne oldu? Mac'te yaptılar. Gayet de güzel çalışıyor. Bunun bir benzeri niye olmasın Microsoft'ta da?
Olur. Söylentiler o yönde. Zaten kendileri de öyle açıklıyorlar.
Ki ona şeyi de katmamız lazım. Burada bir de şeyi de hazırlıyorlar. Oyun yani Microsoft Xbox tarafı da buna entegre edilecek. Arayüzde falan bayağı güzel entegre edilecek. Yani şey güzel derken derinlemesine. Yani yüzeysel bir şey değil. Lumia satışlarını bence olumlu etkileyecek Windows'un.
Yani Microsoft'ta genel olarak her gündemde bir haberden dolayı bunu söylüyoruz ama bir böyle bir hareketlenme var yeni CEO ile birlikte
ama
diyelim.
İyi bakalım. Bir seçim olmuş herhalde yeni CEO, bakalım. Windows'tan haber ne? 15 yıllık güvenlik açığı bulup yamalanmış.
Evet.
Bir tanesi hariç.
Ya bu herkesi etkileyecek bir güvenlik açığı değil. Herhalde o yüzden üzerine düşmediler diyeyim. Bu Active Directory falan gibi böyle daha çok kurumsal. Alanda böyle kullanıcı yönetimi falan ilgilendiren şeylerle ilgili bir açık. Server 2003'te gene kapanmıyormuş. Microsoft 2003, evet. Desteğini sürdürdüğü halde. Gerçi kısa bir zaman içinde bitecek desteği ama 15 yıl dile kolay.
Ya 2003 kullanıcıları artık kullanmasınlar varsa. Qualcomm'dan enteresan bir açı. Şimdi anti-tekel davası varmış. Neredeyse 1 milyar dolara.
Çok yani 1 milyar dolar diyebilirsin ona. Çünkü 975 milyon dolar yani.
Hadi 25'te ben koydum.
Hadi 25'te sen olsun. ya tamam, Çin pazarı çok büyük. İşte elleri güçlü oluyor o yüzden. Qualcomm'da demek ki oradaki küçük firmalara diyeyim bazı yaptırımlar uyguluyor.
Ya yaptırım uyguluyor ya da işte bazı şeyleri de
bir şeyleri zorluyor işte yani. Bunu da Çin'deki ilgili rekabet kurumuna bizde denk gelen firma kurum incelemiş.
Ceza haricinde daha şeyleri var. Qualcomm için 1 milyar
dolar. Zaten bu
dolar...
ceza değil, bu anlaşmayla sonuçlanmış. Ha, anlaşma. Yani.
Evet. Bu para pul önemli değil. Burada başka şey yaptırımları var. Hani Çin resmen adamları hani diğerleriyle çalışmaya zorluyor ve onlar da kabul etmişler.
Aynen. Yani bu 3G, 4G falan bazı şeyleri 3-4 tane başlık var. Onları. Bu arada hani 1 milyar dolar ne diye şey yaparsak Qualcomm'un gelirleri 26.3 veya 28 hani bu beklenen 2015 yılı içindeki geliri milyar dolar. Hani 1 milyar dolar çok büyük de değil ama ciddi bir meblağ sonuçta.
Doğru. Bu enteresan bir haber. Tipik hani yine sanki bence abartılıyor bir şekilde. Turkcell 4B Haziran'da fırlatılacak ya. Şimdi uydu kapasitemiz artacakmış doğal olarak. Bir de internet ucuzlayacakmış.
Yani şimdi ona ben pek ihtimal vermiyorum.
Bununla, yani Turkcell önce gelsin bizim şu interneti tamir etsin. Biliyorsun Uydunet onlara ait.
Doğru.
Adı uydu sadece. İşte uyduyu atıyorsun da biz yine topraktan kabloyu bağlayamadık.
Aynen öyle, bir türlü sinyal düzelemedi diyorsun.
Sinyal düzelmiyor. ama ya bu interneti ucuzlatacak bir şey değil yani bence.
Ya bu işte birazcık bizim ne denir internet ucuzlayacak başlığıyla ilgi çekmek için yapılan hani Türk gazeteciliğine yönelik.
Çünkü hayır.
Her zaman eleştirdiğimiz şeylerden biri.
Uydu atmak güzel bir şey. Hani onu gölgeliyorsun. Tabii. Ne gerek var ya, zaten atıyorsun, bu başlı başına
ama
bir
artık
haber.
Türk satlar da atıla atıla pek bir haber yani değeri kalmadı değil mi? Gene var tabii, olmaz olur mu? Sonuçta yapıyorsun, ne diyorsun, fırlatıyorsun illaki bir haber değeri var ama o ilk günkü heyecanı vermiyor. Canlı yayınlarla falan izlemiştik, bilmiyorum. Sen hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum canım. Hatırlamaz mıyım? Türksat'larla ilgili arada bir de ben şeyi merak ediyorum. Türksat'lara da patır patır gidiyor. Bir de Göktürk meselesi var ya. O hani atıldı mı? Göktürk atılmadan ikiye mi ne geçirmişti? Ben o meseleyi
o arada bir şey oldu,
kaçırdım.
Evet.
Bilenler bana yazsınlar şeyler yorumda. Escort'tan ilginç haber. Yazılım fabrikası kurmuşlar. Biliyorsun Escort bilgisayar
donanım, evet.
Herkesin bildiği markalardan biri. Güzel de isim. Hani şey anlamında akılda kalan bir isimdi. Bir Casper bir Escort'tu zaten hani her zaman.
Ama son zamanlarda ben çok görmüyordum ortalıkta. Evet. Hani Casper'ı her yerde görüyoruz da.
Evet, Escort o işlerden çekilmişti. Benim bildiğim kadarıyla o kadar gündemimizde yoktu.
Evet.
Adı kalmıştı. Şimdi geri dönüyorlarmış.
Ya yazılım doğru bir seçim.
Evet, kesinlikle.
Çünkü boş sonuçta
toplama PC yapıyorsun zaten.
Ya artık donanımın hani illaki önemli tabii de. Sonuçta yazılım için bir fabrika kurman gerekmiyor. Burada gerçi yazılım fabrikası demişler ama hani bir yatırım yapman gerekmiyor, şey yapman gerekmiyor. İnsan gücüne ihtiyacım var. Bu da Türkiye'de olabilitesi olan bir şey. Hani bak çok var demiyorum. Çünkü açığımız var o konuda, biliyorum. Ama sen en azından elemanları alıp kendini eğitip bir işe yarar hale getirebilirsin kısa bir süre içerisinde. Bence güzel bir girişim.
Ya bir de şey var. PC üretip ne yapacaksın? Hani yurt dışına mı satacaksın?
Tabii.
Yani
ama yazılımı yapabilirsin.
Yap sat.
Yani geç bile kalmışlar. Ben açık söyleyeyim yani şimdiye kadar
diye düşünüyorum. Neyse olsun, akıllıca olmuş. Bravo. Amazon'dan bak, bu da çok enteresan. Hediye çekilişi yapmayı kolaylaştıran bir sistem. Evet. Yani bu şu şekilde gerçekleşecek. Ben şimdi Amazon'dan bir şey alacağım. Xbox One aldım Amazon'dan. Diyeceğim ki bunu hediye et. Amazon geri kalanını kendisi yapıyor. Bütün organizasyonu, yollanmasını. Sen sadece paranı ödüyorsun. Hani Türkiye'de olsa kullanırdık. Hediyeli anket yapıyoruz biz mesela.
Tabii. Güzel bir sistem. Evet. Gelir ya, niye olmasın? Yani çok zor bir şey değil
sonuçta. Bizimkiler de keşke kopya çekse bunu, hepsi burada falan.
Çekerler bence. Çünkü dediğim gibi çok zor bir altyapı değil o.
Yok yani biz yaparsın. Yaparsın.
Yani. Ama işte bizde acaba mevzuatta ne olur? Gene bir çekiliş falan var işin içinde. Evet, İlla ki onu çünkü bir piyangoyla falan anlaşman gerekir.
Bizdekiler onu da çözecekler o zaman hizmet tabii, olarak.
Yani hani büyük firmalar onu çözer, anlaşırlar.
Ama bak burada da adamlar sana 100 bin dolarlık hediye dağıtmıyorlar. Onun tabii, da tabii. limiti var. Kaç 5 para? 5 bin dolara dolar
kadar,
olması lazım.
Tabii 5 bin dolara kadar, 5 bin doların altında hediyeleri tabii. dağıtabiliyorsun. Ama güzel yani güzel. Değişik bir yaklaşım olmuş.
Joystick.com kapandı, o da bayağı bir konuşuldu. Sevenleri özellikle.
Evet. Ya dünyada genel bir trend var.
Sırf Türkiye'de değil sıkıntılar.
Evet.
Genelde.
Yani bizim konuştuğumuz, yaşadığımız sıkıntılar. İşte geçen hafta da konuştuk. Böyle ne denir? Firmalara özel içerik yaratılacak falan. Ya. Hem de büyük yani.
Tabii.
Büyük Wired falan gibi dergilerin sahibi.
Condé Nast.
Condé Nast, evet. Yayın grubu. Böyle şeyler yapacağız falan diye kararlar alıyor. Bir yandan işte joystick falan gibi. Gene geçenlerde bir gündemde, şimdi ismini hatırlayamadım. Böyle 30 yıllık falan bir dergi miydi? Evet, neydi? Evet. O da kapatıldı
kaç
işte.
Kaç tane yaptık?
Yani böyle bir genel bir ne denir? Trend var. Tabii yenileri de açılıyor bir yandan. Sürekli ya. Açılan şey de var. Yapı değişiyor biraz. Videolu içeriye çok kayıyor herkes.
Twitch bozuyor oyun camiasını. Çünkü adam artık ne yapıyor? Yorum, inceleme izlemiyor. Twitch'i açıyor. Oynayan bir adamı izliyor. Bakıyor, karar veriyor.
Tabii, evet, değil mi? Evet. Kendi şey yapıp ne denir, oyunu görüyor bizden.
Buradaki sorun şu. Bu dergiler hani keyif de hani alıp bunu keyif için okuyordun mesela. Atıyorum şimdi basılı dergilere düşün. Hadi internet tamam ama hala ben işte tabletle okumam. Ben alırım dergimi diyen çok adam var ki bu hala bazı dergiler piyasada satıyor Türkiye'de doğru. bile. Bir yazarı okumanın keyfi vardı. İster internetten oku, ister basılısından oku. Bu yok oldu. Artık herkes şey istiyor. Direkt sonuca hani oyunu göreyim. Hani bir yazar onu sana güzel bir anlatsın. O talep yok.
İşte talep yok. Dolayısıyla reklam gelirlerine yansıyor. Tabii o yazarın da sonuçta para kazanması gerekiyor vesaire falan derken hani böyle bir devinim içinde yavaş yavaş sönüyor.
Öyle. Yani bütün
belki de medya hani çağ değiştiriyor diyelim. Çünkü mesela büyük kuruluşlar yerine belki küçük küçük yüzlerce. Çünkü sosyal ağ bunu buna imkan sağlıyor artık. İnternet buna ortam sağlıyor. Sen kendin kanalını açıp ya, ortam büyütebiliyorsun.
Da, şimdi o kanalı açtın. Sen de bir gelir bekleyeceksin o kanaldan. Tabii. Kazanabiliyor musun? İşte yani oturup yazı yazarak oradan ayrılan adam kendi blogunu açtığı zaman yine aynı çarkın içine girdi.
Bir de onun o dediğin doğru. Artı bir de şey var. Mesela otur böyle tek tük açılan kanallarda kalite kaygısı ne kadar oluyor? İçeriği süzülüyor mu? Çünkü hani sonuçta gazeteciliğinde belli kuralları var. Tabii tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü ne kadar uyuluyor, ne kadar uyulmuyor o ayrı bir tartışma konusu. Ama var yani hani bu işte ben editörüm deyip de bu işlere giren adam bunlara dikkat eder diye eskiden. Şimdi çok ihtiyacın yok bunlara dikkat edilmeye. Çünkü zaten internete koyuyorsun, harala gürele gidiyor. Bir yandan ama şeyi de alıyorsun mesela hemen tepkiyi de geri alabiliyorsun. Ona göre kendini değiştirebiliyorsun falan. Yani yeni bir çağa giriliyor gibi geliyor bana.
Ya sorun şu anda. Şimdi bu yayınlar insanlar için, bizim izleyicilerimiz için yapıyor. Onların iyiliği için yapılıyor. Hı-hı. O iyiliği için döndü, artık firmaların iyiliği için çalışılmaya başlandı. Bütün bu imkanlar o iş için kullanılıyor.
Ya bizim her zaman söylediğimiz denklem baştan yanlış kuruluyor.
Evet.
Yani geliri firmalardan alacak şekilde kurduğun zaman ister istemez onların borusu ötmeye başlıyor. Evet.
Fazla ötüyor şu anda.
Aynen öyle.
Büyükler direnemiyorlar hani düşün. Valla şeyi de başaran yok ki. Yani biz kendimizi deneyemedik ama deneyip başaran da yok. Hani tüketiciden bir şeyler alalım.
Herkes bize bakıyordu zaten ne olacak diye.
Evet. Valla ne olacak göreceğiz Hamdi. Ama yani iyi değil bunlar. Kaliteli yayın gidiyor. Yani sadece yayın kalıyor.
Aynen öyle.
Nvidia'da tablet, Shield tabletini Tegra X1 ile güncelleyecek. Biz bunun K1'ini burada incelemiştik Levent abiyle.
X1'i de geçen gündemde mi, iki önceki gündemde mi ne konuşmuştuk? O zaman büyük ihtimalle Nvidia'ya Shield'ı gelir dedik. Zaten demiştik. Gelmemesi için bir sebep yoktu.
Shield'daki sorun içindeki X1 değil. Kendisi yok. Hani alamıyorsun işte, paraları kaldı.
Türkiye'de yok. Yurt dışından falan belki getirtebilirsen.
Shield tablet güzeldi. Çok güzel bir oyun sistemiydi. Bence Shield tabletin en şu an büyük dezavantajı şu. Tableti alıyorsun. Samsung'da oynadığın oyunu oynuyorsun orada da yine. Ama Shield o kadar güçlü ki K1 ve X1. Artık orada diğerlerinde çalışamayacak bir şeyin çalışması lazım.
O da yok.
O da yok. Nvidia'nın belki de artık hani bak bu X1'in diğerlerinden önemli bir farkı var. X1 Nvidia'nın ilk defa ekran kartına en çok yaklaştığı şey işlemcisi. Yapı mimari olarak bugünkü ekran kartı zayıf bir ekran kartı gibi.
Ama kimse de tercih etmiyor. Ona ne diyeceksin? Yani ben çünkü daha da öyle bir galiba
Şeyde var. HTC falan yapmıştı. Nexus.
Nexus'ta gördük. Tabletinde gene.
Tabletinde. Ama şu var. K1'i kullanan kendi cihazı kalındı mesela. Hı-hı. Pil tüketimi de öyle çok ahım şahım iyi değildi. Ve dediğim gibi sen K1 olduğunun için ekstra bir şey çalıştıramıyorsun şu an oyun anlamında. Yok ki. O zaman millet tabii ki daha ucuz olanına yöneliyor. Yani daha şeyde, ince olanına, üreten üretici de ona yöneliyor. Şimdi bunun ben şöyle bir şey beklerim bu saatten sonra. Bu X1 dediğim gibi düşük performanslı bir Nvidia ekran kartı gibi değerlendirirsen yarın öbür gün PC'de çalışan bir oyunu bunlar bir port edecekler buna. Ne olduğu çok önemli değil. Diğerleri çalıştıramayacak onu. Hı-hı. O zaman diyecek ya işte X1 bunu yapıyor, diğerleri yapamıyor. Çünkü doğru. Bak işlem performansı olarak K1 ile yeni Apple'ın tabletlerini kıyaslamışlardı. Kafa kafaya denk geliyordu. Yani aslında K1'i de yakaladı piyasa hız anlamında.
Doğru.
Apple yakalamış olsa bile sadece olsun yakalandı. Bu artık daha da ötesi. Gerçekten güç anlamında şu anda eşi yok. Ama onu gösterecek de bir şey lazım.
Kesinlikle.
Ve ürünün satılması lazım her şeyden önce. Kimse şu anda hani çoğu pazarda alamıyor.
Ürün de normalde çok pahalı değil. Yani yok canım, makul fiyatı çok makul, güzeldi değil mi? Makul. Yani Türkiye'de olsa var. Kesinlikle alınacak bir ürün.
Alınacak da tabii. Apple piyasa değeri 700 milyar doları geçen ilk firma olmuş.
Ya Murat bu yani önemli bir haber bence. Çünkü en yakın rakibine neredeyse iki kat fark atıyor.
En yakın rakibi?
Exxon Mobil var. 382 milyar dolar. Bu tabii borsa değerinden bahsediyoruz. Hemen altında Google var. 365 milyar dolar. Onun altında Microsoft var. 349 milyar dolar. Yani Apple bunları neredeyse ikiye katlamış durumda.
Evet.
Yani bu inanılmaz bir fark.
Evet.
Şöyle bir istatistik de var. 2000 yılında bir Apple hissesi alan bir kişi şu anda 120 kat değer kazanmış oluyor. Hmm. 120 kat 15 yılda çok yüksek.
Öyle.
Kimse tabii bunu öngöremezdi herhalde 2000 yılında. Çünkü o zamanlar daha iPod'lar var mıydı? Belki daha çıkmaya yakındı.
Halini hatırlamıyorum. Valla bizde bari ayıp olmasın. Bir çiçek gönderelim. Şunu gönderelim.
Değil mi?
Bunu da bir isim koyalım.
Tebrikler. Şey. Ya bu arada mesela geçtiğimiz gündemlerde şeyi de söylemiştik. Çeyrek bazında da biliyorsun çok ciddi kar ettiler. Orada da mesela bir çeyrekte en çok kar eden 10 firma var. İlk 10 sıralamada 5'i Apple. Diğer 5'i de hep böyle petrol firmaları falan. Gene işte böyle Exxon Mobil ya. Falan. Yani bir acayip bir çılgınlık var ya.
Öyle öyle.
Yani ürünlerini pahalı satıyor ama satıyor.
Bu arada bizim çiçeğimizi beğenmişler.
Güzel oldu orada
yani
evet.
Kadrajda bir güzellik var bundan mı kaynak? Hakikaten ondan aslında.
Renk tabii katıyor renk sonuçta. Orası doldurdu. Beyazdı.
Toprağına. O kurumuş ona. Su vereyim ben.
Eğer öldürmeden yaşatmayı başarabilirsek.
Evet. Şimdi enteresan bir haber daha Apple'dan. Daha doğrusu Intel'den. Şimdi sen ilk başta dedin ya Apple evet. Belki Intel'i bırakabilir diye kendi işlemcisini geliştirmeye çalışıyor. Intel de diyor ki bırakamazlar kardeşim.
Biz diyor en iyisiyiz.
Biz en iyisiyiz. Hatta en iyisiyizin ötesinde hani o kadar ileriyiz ki bırakmaya cesaret edemezler diyor. Ama bilmiyorum bu biraz fazla.
Ya bu sanki olmuş. Biraz şey gibi. Hani böyle bir dedikodular var. Bunları biz de böyle bir karşı açıklama yapalım da. Çünkü biliyorsun bunlar sonuçta borsaya açık firmalar. Hani böyle dengeleyelim şeklinde yapılmış gibi. Çünkü çok iddialı. Tamam Intel evet doğru. Sektördeki rakiplerine göre diyelim. Buna Qualcomm falan da dahil. Hani önde gidiyor teknoloji olarak. Ama işte konuşuyoruz. Yani diğerleri de bayağı sağlam geliyor.
Öyle.
Ve Apple biliyorsun kendi çiplerini tasarlıyor.
Bu kadar para neden olursa olmasın? Biraz daha harcayıp daha iyisini yaparsın tabii.
Yapabilirsin. Hani kendi şeyimiz olsun der adam. Kendi tasarladığımız çip tabletlerde gayet iyi iş görüyor. İşte onu birazcık güçlendirip şeye koyduğun zaman tabii bunlar böyle sözde olacak şeyler değil ama.
Bir de şu var.
Bu, pazarı da var. Yani Apple yapsa bunu satar da işin şey yanı.
Olaylar hadi işlemci yapıyoruz diye olmuyor zaten. Mesela yarın öbür gün Apple işlemcisiyle çıktığında onun gerisinde 3 yıl 5 yıl bir tabii. RG'si olmuş.
Yani zaten oluyor. Şöyle şimdi işte bak x86 mimarisinin şöyle bir avantajı var. Yazılım açısından çok herkes buraya ürün geliştirebiliyor. Windows'larla da uyumlu falan. Windows'da çünkü bunları kullanıyor genelde. Ama işte Apple mesela biliyorsun kendi yazılım dilini falan bile sektöre getirip koyabilen bir firma.
Doğru.
Yani o yazılım komple dilinin çözüm. Tabii sonuçta sen derlediğin zaman buna uygun derlerse o
doğru.
İşi çözmüş olursun.
Doğru.
Yapılabilir yani. Yapılabilir. Apple büyüklüğünde işte konuştuk az önce 700 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip bir firma bu işi kafaya koyarsa yapar. Ha ama koyar mı, mantıklı mı? Tabii onlar değerlendiriyorlardır zaten bunları.
Tabii.
Biz de bakacağız.
Aynı şey sırf şey için de bu siyasi sette olduğu gibi başka hesaplar oluyor. Direkt düz mantık
tabii, tabii.
Değil. iOS 9'dan haber var. Onlarda da şey şimdi hani 8 biraz
sorunlu çıktı.
Evet. 9'da diyorlar ki biz düzeltme ve iyileştirme yapıp sağlamlaştıracağız.
Ya şimdi Apple orada şeye her yıl böyle bir ne denir büyük yenilikler getiriyorum sarmalına soktu kendini. İşte 6'ydı, 7'ydi. Hepsinde bir şeyler geldi hakikaten. Ama bu bir yıllık bir yazılım geliştirme süreci yorucu bir süreç. Hı hı. Çoğu şey arkanda kalıyor. Kapatamıyorsun açıklar vesaireler. Ne bileyim güzelleştirmeler diyeyim. Sorun yaratıyor. Oradan geri adım atmışlar biraz. Diyorlar ki biz iOS 9'da düzeltmeler ve iyileştirmeler yapacağız. Hı. Öyle acayip yeni bir özellik getirmeyeceğiz. Mantıklı. Bence de biraz daha ağırdan alınabilir.
Evet. Bir haber de şeyden.
Yani düzgün çalışsın. İnsanların istediği şu. Tamam kuruyoruz ama düzgün çalışsın.
Evet. Ya bir de şey var. Sürekli de yeni bir şeyler olmak zorunda değil ki. Adam zaten hani telefonun içinde yapabileceğin şeyler çok belli.
Aynen öyle.
Yani ikonların şeklini değiştirin. Hani yine aynı programı kullanıyorsun ama sonuçta. Dediğin gibi çökmesin, etmesin. İyice stabil olsun. Daha az güç tüketsin. Bunlar da özellik.
Kesinlikle.
Yani, başka bir haber. Bu yazılım paketlerinin boyutlarını arttırmışlar. 2'den 4'e çıkarmışlar. İzin vermişler buna. Şöyle ki hani bir uygulama indiriyorsun. İçinde maksimum uyumluluk için her şey var. Hı-hı. Şimdi o her şeyin boyutu 2 GB'mış en fazla.
Apple onu tarafında biraz daha iyi tabii. Mesela Android'de o iyice bir keşmekeş şeklinde evet. Yaşıyorsun orada.
Çünkü şu var hani artık bir oyun indiriyorsun 2 GB oyun. Hı-hı. Yani çok fazla aslında artık şey arttı. İhtiyaçlar orada da arttı. Sırf PC'de
çünkü
değil.
Çünkü tabii çözünürlük arttı tabletlerdeki. İşte işlemci gücü arttı falan. Ona göre dokular vesaireler inmesi gerekiyor. 2 GB demek ki artık yeterli kesinlikle hale gelmiyor ki 4'e çıkarmışlar.
Ama şu var işte diyorlar ki yani sonuçta hala piyasada 8 GB'lı kapasiteli telefon var. Hı hı. Bir yandan da artık bunlara veda edilecek.
16 bile tartışmalı yani.
16'yı bile biz 2015'te görmemeliyiz artık. Şeyi de etkilemiyor diyor. Hani sen yine 3G'den 4G'den indirim yaparken 100 MB sınırın var. Hani bu o indirme olayı değil. Bu dosyanın olabileceği paket boyutu. Hı
hı. Zaten çok az uygulama herhalde.
Oyunlardır
bu sınırlara ya. Dayanıyordur. Evet onlar da oyunlardır.
İçinde belki şey olanlar da olabilir. Hani offline çalışabilecek videolar olan. Hı. Hani bir şey tarifler işte ne bileyim bazı spor yazılımları oluyor. İçinde videolar var. Hareketleri
olabilir,
gösteriyor.
Doğru.
O tarz şeyler de olabilir. Apple kendisi için güneş enerjisinden enerji elde edecekmiş.
Güneş enerjisi çiftliği mi denir
buna? Ya artık? 850 milyon dolar harcamışlar. İşte çok paran olunca çiftliğini kuruyorsun güneş çiftliği.
Ya şeydeki bu kurdukları yeni kampüs binasının bütün elektriğini buradan sağlayacaklarmış.
Güzel.
Bunu Google'da yapıyor biliyorsun. Evet. Ciddi geri dönüş sağlıyorlar. Sonuçta enerji ihtiyaçları çok yüksek.
Ya parası olan herkesin güneşe yöneldiğini görüyorsun.
Aynen öyle. Ya sonuçta geliyor toprağı ısıtıyor aslında. Yani bunu kullanabilmek lazım.
Devletlerin de bunu o zaman bir şekilde teşvik etmesi
kesinlikle.
Gerekiyor.
Kesinlikle. 130 megawatt olacakmış Kaliforniya'da kurulan bu. Yaklaşık 50 bin evin ihtiyacını karşılayacak kadar da enerji üretiyormuş.
Evet. Bir efsanenin sonuna geldik Hamdi. Rapidshare. Çoktan unutulmuştu. Yani bu haber olması zaten unutmuştuk.
Aynen öyle. Ama bir efsane hakikaten o da doğru. Yani her, bir ara her zaman bütün linkler Rapid Share'di değil mi? Bir de alternatifler
çıkana kadar. Fakirler biz beklerdik böyle o geriye sayardık.
Aynen. Onlar devam ediyor aslında bunun klon siteleri diyelim.
Şöyle klon da devam ediyor ama bu olayın mantığı bitti. Sen şimdi artık bir şey paylaştığın zaman işte ne yapıyorsun? Dropbox kullanıyorsun. Hmm. İşte ne bileyim WeTransfer kullanıyorsun.
Doğru.
Onlar da sana 2 GB'a kadar izin veriyor yani. O yüzden bunların modası geçti.
Kesinlikle.
RapidShare'de kapanıyor artık. Ve hani şey diyor ki
31 Mart'a kadar alacağınız varsa alın diyorlar.
Varsa alın diyor evet. Sileceğim hepsini. Diyor.
Gidecek yapsa.
Yani tam kapanıyor.
Ama ilginç ya yani böyle bir bu kadar büyük bir şeyin kapanma Rapid noktasına geliyor. Yani bir işe yaratılabilmesi lazım yani.
İşte WeTransfer diye bir şey kullanıyoruz. RapidShare kaç yıllık RapidShare bir WeTransfer'e olamadı.
Dönüşebilirdi yani çünkü altyapısı müsait aslında. Ama işte demek ki vizyon eksikliği mi diyelim artık neyse veya belki bilmediğimiz bir şeyler belki vardır arka planında.
Belki de adamlar yeterince kazandılar çalışmayalım artık dediler.
Yani o da olabilir neden olmasın. Yani. Ama o zaman da satarlar.
Doğru.
Kapatılmaz doğru. Yani.
Kimseye iade etmeyeceğim diyebilir. Yani
bak para, şey nasıl, para bol diyorsun.
Kim.com o kadar laf ediyoruz. Adam üç kağıtçı ama adamı batırdılar yine doğdu şeyden. Hani bazı adamlar da böyle yani.
Adam bir de zaten çıkıntı bir adam. Yani evet. Hani tam anlamıyla.
Hacı yatmaz ya adam.
Aynen. Gizliliği de sunuyor. Gidiyor Yeni Zelanda gibi bir yere gidiyor. Bakıyor evet. İnceliyor en uygun kanunlar nerede ben oraya giderim şeklinde. Kuruyor ve çalışır halde getiriyor sistemini.
Twitter robotu geliştiricisinin başına iş açmış. Ya
bu başta tane konuştuğumuz habere bağlanıyor gene.
Evet, bot yazmış adam. Kendi postlarından derleyip kelimeleri cümle haline getiriyor.
Onu tekrar Twitter'da tweet paylaşıyormuş. Ediyor.
Fakat sen git ölüm tehditleri yap millete. Ama hani burada da botun bir kabahati yok. Sonuçta o senin yazdıklarından bir şey kuruyor.
Ama işte
sen
nasıl ne yazdıysan kuruyor acaba?
Evet. Adamı tabii içeri almışlar hemen. Almışlar, sen ne işsin diye.
Sorgulamışlar.
Evet.
Adamcağız polislere şey anlatmak zorunda kalmış. Twitter botu nedir? Ya. Yani düşünsene nasıl bir dertlisin. Bizim Türkiye'de karakola düştüğünü düşün.
Ya polisin botunu görürsün o zaman.
Aynen öyle sana botu gösterirler orada. Yani adam anlatmış bir de şey demiş hani anlaşılan Twitter'da yazdın hani bot bile yazsa sen sorumlusun. Tabii senin hesabından yazılıyor.
Neyse başına bir iş açmayacak ama.
Kapatıyorum sonuçta demiş botu şimdilik devre dışına alıyorum demiş ama böyle şeylere dikkat etmek evet lazım. Hani ben yapmadım o yaptı dersen de işe doğru yaramıyor.
Hayır bir de adamın tweet hesabından atıyor. Hani botun kendi hesabı olsa bir iki kurtarırdın. SpaceX ilk derin uzay uydusunu başarıyla fırlatmış.
Evet. Discover diye böyle ilginç bir biliyorsun kısaltmalardan şimdi oluşan Amerikalıların
bunları
şeyleri.
Sen takip ediyorsun. Bu de geri döndün mü bu?
Bunun aynen zaten şimdi bunun iki bölümü var bu haberin. Önce şeyi anlatayım. Bu Discover denilen uydu derin uzay diyoruz. Dünyanın yörüngesinde falan durmayacak. Dünya ile güneş arasında Lagrange noktaları denilen bir yer var. Kütle çekiminin sıfırlandığı diyelim. Orada enerji harcamadan durabiliyorsun. Seni güneş de çekmiyor, dünya da çekmiyor. Buraya koyuyorlar ki güneşten gelen fırtınaları önceden tespit edip dünyada olabilecek sorunları önceden önleyelim. Mesela ne bileyim uydular mesela bir manyetik fırtına oldu güneşte dünyaya etkileri var biliyorsun. Uydular belki bir uyku moduna geçecekler o an çalışmayacaklar falan filan.
Evet.
Çünkü yapılan hesaplara göre 2 trilyon dolara kadar dünyaya bir maliyeti olabilir diyorlar olası büyük bir patlamanın. Bunu da önceden ölçebilecek işte güneşin iklimini takip edecek aslında. Bir meteoroloji uydusu diyebiliriz
doğru,
yani buna.
Mantıklı.
Bunu fırlattı. SpaceX nerede dahil oluyor? Biliyorsun onların Falcon 9 roketleri var. Artık NASA'ya iş yapıyorlar sürekli. SpaceX bunu uzaya gönderdi. Ama burada önemli olan bir şey var. Falcon 9'u geri dünyaya indirmeye çalışıyorlar ki düzgün bir şekilde. Tekrar kullanalım. Böylece çok daha ucuza getirelim tabii maliyetleri. Bir iki günden önce falan konuşmuştuk galiba. İlk denemeleri zaten kendileri de şey diyordu. %50 %50 diyorlardı. Başaramadılar. Biraz böyle eğri kaldı. Çakıldı aslında yere. Ama iyi. Hani yani hesapladıkları yere kadar yaklaşmış. Son anda işte o hidrolik sıvısı dedikleri artık nasıl bir şeyse o bitmiş. Tam dengesini sağlayamamışlar. Bu sefer dengeyi sağladılar dik bir şekilde ama suya indi gene. Çünkü deniz çok dalgalıydı. Platformu altına getiremediler. Platform kıyıdan ayrılamadı.
Bu adamların platform yani denize indirme şeyi ne?
Ya şimdi bir şey olursa ortalığı dağıtmayalım diye aslında.
Boşluk yok mu ya o kadar?
Ya var var muhtemelen de işte deniz demek ki daha ucuza mı geliyor, kolayına mı geliyor? Bu uydu aslında zaten 3 gün falan ertelendi. Her seferinde bir önce 2 dakika kala iptal ettiler. Bir şey çalışmıyor dediler. Ertesi gün hava şartları izin vermedi. Son gün artık hava şartları izin verdi ama bu sefer de fırlatmaları gerekiyordu. Zaten izin vermese bile bir şekilde deneyeceklerdi. Çünkü o uyduyu dik konuma getirdiğin zaman tekrar geri yatırması vesairesi falan olmuyor. Her seferinde şey yapıyorlar. Her iptal edilişte yakıtı doldurup geri boşaltıyorlar falan.
Uzun iş.
Uzun iş şey yapıyorlar. Fırtına geliyordu. O dik rampada beklerken fırtınada biliyorsun hani durabilecek bir şey değil. Yıkılır mıkılır. O yüzden fırlattılar bir şekil. Geri de indirdiler. Başarılı diyorlar. Artık bakalım bir sonrakine. Bu arada şeyi de kiraladı diye ben bir haber okudum. Burada bu haberde yok ama Florida'da o NASA'nın fırlattığı rampayı kiraladılar. Hani artık bundan sonra herhalde karaya indirmeyi deneyecekler.
Evet, doğru.
Bir sonrakinde bakalım.
Sony'de sunduğu online hizmetleri bir araya getirmeye karar vermiş.
Bunu ilk okuduğumda ben şey diye düşündüm. Hackerlara kolaylık olsun. Tek bir yeri kırsınlar. Uğraşmasınlar değil mi? Her ayrı
ağır şeyi. Ya da üçüne birden güvenlik sağlamak yerine belki bir tanesi.
Tabii tersinden düşünürsen de güvenliği sağlamayı da kolaylaştırıyor bir yandan. Sony'nin bir sürü hizmeti var.
Yani Computer Entertainment, Network Entertainment, PlayStation Network bunların hepsi bir araya gelecekmiş.
Bir araya tek çatı altında toplanacak. Mantıklı evet. Bir karar. Dediğim gibi ben hemen güvenlik kısmı çünkü hep Sony güvenlikle gündeme geliyor biliyorsun.
PlayStation Video ve PlayStation Müzik adı altında toplanacak bazı hizmetleri de. Valla daha az iş tabii. Daha az arayüz. Belki de hani bizi de hayatımızı öyle kolaylaştırabilir.
Yani kesinlikle. Hı-hı. Şimdiye kadar yapsalarmış keşke.
Evet. Bir de Spider-Man sevenlere haber var. Marvel'e geçti Spider-Man.
Ya Spider-Man başka bir firmanın
şimdi
mıydı?
Şöyle,
ben hani çok takip etmediğim için bilmiyorum.
Spider-Man hakları. Yani bunların şimdi ait olduğu evrenler var ya. Hı-hı. O konuyu geç. Bir de bunların kullanım hakları var. Kullanım hakkı Spider-Man'in Sony'deydi.
O da Marvel'ın yani aslında.
Marvel'a bir tamam. Türlü katılamıyordu ama hep yani o
ilk herhalde Spider-Man falan çekildi diye mi Sony'ye satılmış acaba?
Adam belki de haklarını aldı tabii. Hmm. Yani onu istedi. O zaman da boş buldular. Çünkü Marvel sonradan
girdi geldi. Evet, yani son böyle 3-5 senedir
iş işten var olan bir şey. Ama şey oldu işte.
Ama geri almışlar bir şekilde herhalde. Nasıl? Ya da anlaşmanın şey sonu geldi.
Birden fazla kahramanın bulunduğu filmler yapıyor Marvel. Yapacak. Avengers'ı zaten biliyorsun. Hı. O tarz şeylerde eksik olması Spider-Man'in sorundu.
Tabii.
Çünkü biliyorsun orada olması gereken bir şey ama yok. Şimdi o sorun çözülmüş oldu.
O geçen aslında cumartesi konuşurken, cuma akşamı konuşurken şeyi de konuşmuştuk. Ya bunlar ölüp diriliyor. Nasıl oluyor?
Ya evet. O da işte bir şekilde uzatman lazım.
Değil mi?
Paralel evren deyip
geçiyorsun. Aa, o orada ölmüş, burada devam ediyor aslında evet. Falan şeklinde.
Hatta Leonard abi şey demişti. Bir tane Spider-Man'i zenci olarak geri getirmişler hatta.
Değil mi? O ölmüş de onun yerine devam eden bir çocuk olmuş bir bölümünde falan.
Ben bilmiyorum tabii detayı.
Vallahi ben de çok aynısını bilmiyorum ama ya çizgi roman şeyinde oluyor bunlar tabii. Bakalım film dünyasına da girmeye başladılar. Evet. Orada da ölüp dirilmeler olacak mı?
Evet. Oyun dünyasından da şöyle bir haber. Evolve çıktı. O biraz değişik bir oyun. Hani bir yaratığı öldürmeye çalışan bir grupsun. Hem o gruba üyesi olabilirsin hem de yaratığın kendisi olabilirsin. Valla şöyle bu zamanında Titanfall için de aynı şeyi söylemiştik. Sıkılma potansiyeline çabuk ulaşabileceğin tarzda bir oyun.
O şey sen oynadın mı hiç?
Ben indirebildim mi diye sorsana 20 GB en son işte burada başlattım 15 saat gözüküyor. Çıktım gittim tabii.
İnternet 4 megabit diyorsun.
Olunca. İnmiş ama hani nihayet ben bakacağım. Ama sonuç itibariyle böyle hani benim okuduğum, izlediğim şeylerden yola çıkarak hani biraz ömrünü hızlı tüketecek bir oyuna benziyor. Bakalım. Öte yandan PS4 Remote Play özelliğini tüm Android kullanıcılar PS4 Remote Play özelliğini Android telefonların kullanımına açmışlar. Deneyebilirler.
Neydi bu Remote Play?
Ya uzaktan PlayStation'daki oyunu oynayabilme olayı. İşte neyde çalışıyor? Biz yaptık ya. Vita'da yaptık.
Şey mi? Geri mühendislik, ters mühendislik evet. Kullanarak çözmüşler herhalde. Bir şekilde Android'e mi getirmişler?
Öyle yapmışlar. PlayStation TV'de hatırlarsın yaptık. O senaryoları merak edenler izleyebilirler.
Doğru.
Ne yapmıştık mesela? İşte uygulamada burada salonda oynayamıyorsun oyunu. Televizyon meşgul. Stream yapıyorsun. Kendin içerideki bilgisayarının ekranından belki oynayabiliyorsun. Gibi
PlayStation TV'de oynuyorsun.
Evet. Bunun gibi. İşte bu işlere yarıyor bu Remote Play'ler. Ama sonuçta günün sonunda o bir yazılım aslında.
Doğru.
Yani çok da böyle keşfedilmesi zor bir şey değildir. Yani buradaki soru şu, Sony bunu kurcalar mı bir şekilde?
Kapatmaya kalkar mı? Çünkü hani Vita'ya özel olsun falan filan der mi?
Bence yapmazlar.
Çünkü sonuçta yazılımsal bir şey hakikaten kapatmaya çalışsalar belki bir şekilde yolunu bulurlar.
Bu önemli bir haberdi. Biz kaçırdık. Microsoft Türkiye Xbox ve Xbox Live konusunda yeniden yapılanma kararı aldı. Normalde biliyorsun biz hep şikayet ediyorduk Xbox konusunda hiçbir şey yapılmıyor diye. Onlar da farkında. Xbox'ın öneminin de farkındalar. Burada yönetimsel bir artık hani şey bu işe özel bir takım ayrılacak gibi düşün. Bunları ben böyle dışarıdan biri olarak anlatıyorum. Çünkü bir tek bizi davet etmediler neredeyse. Biz oyun bazında değilmişiz. Bakalım herhalde onlar
ama böyle... Xbox'la ilgili falan da hep yani incelemeler vesaire falan yaptık yani.
Levent abinin hayatı Xbox
evet,
zaten.
Evet yani onun hayatı.
Ama One yok onda mesela. Niye? Çünkü bizden başka her yere gitti. Bakalım inşallah çözülür yeni dönemde.
İnşallah.
Ama iyi bir şey çünkü sonuçta Xbox...
En azından bir muhatap olacak değil mi? Yani bu işin başında biri olacak.
7 yıl geç kaldı biliyorsun 360. Evet. One geldi, One'la ilgili de yani Türkiye'yi, Sony Türkiye'yi aldı. Yani PlayStation konusunda 3
derece Türkçe oyunlar falan çıkıyor Murat yani PlayStation'da. Hani ben uzaktan takip ediyorum oyun piyasasını falan ama biliyorum yani. Türkçe bayağı güzel seslendirmeli falan
bak,
yapımlar var.
Bizim hatırımız için olan bir şey değil. Sonuçta Xbox Windows 10'un içinde dedim ya az önce entegre olacak bir şekilde. Senin onu bir Türkçeleştirmen gerekiyor. İşte bir şekilde yani şöyle bir şeye bile biliyorsun sinirlenecek insanlar. Şimdi o Cortana gelecek biliyorsun sesli komut. Türkiye'de çalışmayacak o.
Doğru.
Para ama ben aynı parayı vereceğim yine Windows 10'a mesela. Doğru. İşte ilk başta bedava olacak ama hani sonra biliyorsun bir fiyatı olacak onda. Eksik hizmet alacaksın. Hatta belki şey bile olacak diye tahmin ediyorum. Mesela İngilizce kur desem çalışacak mı zannetmiyorum. Ya yani inşallah çalışır o ayrı konu da.
İnşallah.
Tamam da Xbox da onun bir parçası.
Doğru.
Türkiye'de bir şeyler yapılması gerekiyor. Onu da kim yapacak? Microsoft yapacak tabii. Artık hani ona dedike edilmiş bir ayrı kaynağın olması güzel. Dying Light çıktı. O da bir hani zombilerden kaçış oyunu gibi düşün onu da. Çok bekleniyordu.
Almanya'da yasak
ama
mı gelmiş?
Ama Almanya'da yasak gelmiş. İçeride şiddet nedeniyle ki biz Almanya'nın yasaklarına alışırız. Hatta o yüzden hani Almanya'ya gittiğimiz zaman ne Levent abi de ben hiç şey, oyun dinamine uğramayız bile. Çünkü alacağın şeyin sansürlü çıkma olasılığı da çok yüksek.
Değil mi? Şey diyordu.
Karmagedon varmış.
Karmagedon örneği veriliyor hep.
Orada mesela adamla insanlığa çarpardın. Almanya versiyonunda yaratığa mı çarpıyordun?
Zombiye mi çarpıyordun? Yeşil kan falan oluyormuş
tabii, tabii,
kırmızı
hepsi...
kan yerine.
Sansürlüdür. Dying Light'da
sansürlü oradaki oyun şeyleri çok sıkı.
Çok sıkı.
Yasakları diyelim. Bu da yasa.
Burada da yemiş, artı 18 oyunu gidip çocuk gidip alır kimse de bir şey demez yani.
İşte Minecraft yasağı var bizde. Yani biz yok gerçi yasağı var diye ağzımız alıştı. Biz de haberlerden duyuyor ama yani, onu konuşuyoruz.
Yaptıkları şey hani güzel bir şey aslında. Çünkü orada adam artı 18 yazıyor. Onu yazan bir kurul var. Diyor ki yani bu oyun küçüklere uygun değil. Bunun
tabii
uygulanması lazım.
Tabii.
Anladığım kadarıyla Almanlar da şey farkındalar. Hani o yasağı pek uygulanmayacağını farkındalar. Direkt kökünden hallediyorlar meseleyi. tabii adam gider Steam'den olur. Ayrı konu.
Tabii.
Haberlerimiz bu. Geçen haftanın gündemi bu kadardı Hamdi.
Evet. Aradan gündemi de çıkarmış olduk Murat
evet,
tekrar.
Evet. Yine biraz gecikmeli oldu ama en azından hani şey oldu. Bu sefer de
ama görüntülü oldu.
Evet. Her hafta yapamıyoruz. Bizim görüntü konusundaki...
Şimdi buna diyecekler ki niye canlı olmadı? Evet. Çünkü internetimiz şu anda yavaş.
İnternet olsaydı bunu canlı yapardık.
Yapardık
bir,
evet.
Bir sıkıntı yok. Şu var. Hani bizim zaten görüntülü versiyonundaki şeyimiz... Yani bunu görüntülü yaptığında ne oldu? Şimdi hiçbir şey olmadı. Kota yedin. Ama canlı olursa bir anlamı var. Çünkü o zaman da insanlardan işte canlı yorum alacaksın, soru aynen alacaksın. Biz o yüzden gündemin...
Aslında biz gündemi canlı alsak, yorumu alsak falan 3 saate çıkar yani.
Tabii
bir de gündem maddeleri de var. Ona belki soru cevap ayrı bölüm yapmak
gündemin,
lazım bence.
Yani video olmasının bence en mantıklı hali canlı olması. Biz de öyle düşündük. Bakalım internetimiz bağlanırsa adam gibi yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Sen bir şey diyor musun?
Benden de bu kadar.
Şimdi Cuma günü yeniden hani Levent abiyle gündem devam edecek. O da işte Samsung forumundan bir şeyler anlatır neler yaptığını. Yeni teknolojiler gördü. Geliyor.
Aynen devam edeceğiz zaten.
Evet. Bizim de çok ciddi yoğun bir haftamız. Bakalım.
Kar da geliyormuş İstanbul'a.
Ya bir de kar çıktı başımıza.
kış mevsimindeyiz.
Biz de sokaklarda normal olacağız. Bakalım. Peki Hamdi. O zaman önümüzdeki cuma hafta demeyeyim. Cuma.
Evet.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.